Ayrım 2.
1. Bölüm. İlk 2 ayda çocuk. Genel bilgiler. 1. Yeni doğan çocuğun dış görünüşü. Yeni doğmuş çocuğun vücudundaki yağlı madde temizlenince pembe, yumuşak ve nazik olan derisi ortaya çıkar. Yavrunun sırtı ince tüylerle örtülüdür. Saçları genellikle koyu renkte, bazen de oldukça uzun ve sıktır. Çocuğun burnu küçük, basık ve geniştir. Ağzı küçüktür. Gözler çoğu kez şiş ve kabarıktır ve genellikle koyu gri renktedir. Gözleri ileride açık mavi olacak çocuklarda bile başlangıçta göz rengi koyu gri olabilir. Yeni doğan çocuklarda bu gibi ortak benzerliklerin bulunmasına karşın bu çocuklar gerçekte birbirine benzemezler ve genel olarak daha başlangıçta anne ve babaya az çok benzerlikler ayırt edilebilir. Yeni doğmuş çocuğun başı gövdesine oranla büyüktür ve uzunluğu yaklaşık olarak vücudunun dörtte biri kadardır. Halbuki yetişmiş insanlarda baş vücudun sekizde biridir. Kafa kemikleri birbiriyle birleşmemiştir. Bu kemiklerin arasında tepede yumuşak bir kısım bıngıldak vardır. 2. Bıngıldak. Çocuğun tepesindeki bıngıldak henüz birbirine kaynamamış dört kafatası kemiğinin arasında kalan yumuşak bölgedir. Doğuşta bıngıldağın büyüklüğü her çocukta farklıdır. Çocuk büyüdükçe bıngıldağı küçülür ve 12-18 aylar arasında tamamen kapanır. Eğer çocuk yeterince güneş görmüyorsa veya D vitamini almıyorsa bıngıldağın kapanması da gecikir. Anneler bazen bıngıldağa dokunmaktan boş yere korku duyarlar. Aslında burası sağlam bir deriyle örtülmüştür ve dokunmakla çocuğu incitme ihtimali yoktur. 3. Göbek. Çocuk doğmadan önce annesiyle bağlı bulunduğu kan damarları yoluyla beslenir. Bu kan damarları göbek kordonu içinden geçerler. Doğumdan hemen sonra doktor veya ebe göbek kordonunu çocuğun vücuduna yakın yerden keser. Çocukta kalan kısım 8-10 gün içinde kurur ve düşer. Bu kuruma ve düşme bazen de gecikebilir. Kordon düştüğü zaman henüz tam olarak iyileşmemiş bir nokta kalır ki bunun da birkaç günde üzeri deriyle örtülerek kapanır. Zararlı mikropların bir şey yapmamaları için burayı temiz tutmanız gerekir. 4. Deride değişiklikler. Doğumdan sonra deride birçok değişiklikler görülebilir. Doğumdan kısa bir zaman sonra çocuğun derisi pullanarak soyulmaya başlar. Pullanma bazen çok hafiftir, bazen de çok şiddetli olur. Bu durumda deri özellikle gövde ve el ayasında büyük parçalar halinde kalkar. Şiddetli pullanmada karın, kasık, koltuk altı ve el bileklerindeki deri kolaylıkla ayrılabilir. Deri pullanması özel bir tedaviyi gerektirmez. Şiddetli pullanmada vücudu su veya sabunla yıkamayınız. Her gün hafifçe zeytinyağına batırılmış bir pamukla silebilirsiniz. Yeni doğmuş çocukta sık sık döküntüler görülür. Bunlar bütün vücutta olabilir. Fakat özellikle yüzde kırmızı lekelere, küçük düğümcüklere veya kabarcıklara sık rastlanır. Kabarcıklar kururken kabuklar meydana gelir. Döküntülerin nedeni çoğu zaman aşırı duyarlılığa bağlıdır. Çene ve yanaklardaki döküntülerse genellikle meme emmekten meydana gelir. Bunun nedeni anne sütüyle bulaşan bu yerlerin sürtünme sonucu aşınması ve kızarmasıdır. Çoğu kez çocuk baldırlarının iç tarafını ve topuklarını birbirine sürterek yaraların meydana gelmesine neden olur. Böyle durumlarda bunların sarılması doğru olur. 5. Sarılık. Yeni doğmuş çocukların birçoğunda sarılık görülür. Doğumdan 2-3 gün sonra deri ve göz, burun, ağız ve diğer iç boşlukları döşeyen zarlar sararır. 2-3 hafta devam eden sarılığın bir zararı yoktur. Şiddetli olursa çocuklar devamlı olarak uyurlar ve memeyi pek istekli emmezler. Çocuk sarılıkla doğarsa veya sarılık doğumdan sonra ilk 24 saat içinde görülürse zaman kaybetmeden doktora başvurunuz. Çünkü erken başlayan sarılık ana baba kan uyuşmazlığına bağlı olabilir ve ihmal edilirse tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Birinci günden sonra başlayan sarılıklarda da sarılığın şiddeti girdikçe artar veya sarılık doğumdan 3-4 gün sonra başlarsa yine önemli bir neden olasılığı düşünülerek hastaneye başvurulmalıdır. 6. Memelerin şişmesi. Kız ve erkek çocuklarda doğumdan 3-4 gün ve bazen daha sonra memeler şişebilir. Bunlar sıkılacak olursa süte benzeyen bir sıvı çıkar. Fakat memeleri sıkarak sütü çıkarmak tehlikeli olabileceğinden doğru değildir. Meme şişliği önemsizdir. Birkaç haftada içindeki süt kurur ve hiçbir tedaviye gerek kalmadan zamanla şişlikte kendiliğinden kaybolur. Fakat buraya sık sık dokunup basınç yaparsanız şiş memeler daha çok büyüyüp cerahatlanır. Bunun için üzerlerine temiz bir pamuk örtünüz ve sarınız. Bundan başka herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Şişlik kızaracak olursa ıslak pansumanlar yapabilirsiniz. 7. Boy ve ağırlık. Çocuk doğduğunda boyu ortalama 46-51 cm arasındadır. 3 ayı doldurunca boyu 9-10 cm artmış olur. Doğum ağırlığı 3-3,5 kilo arasında değişirse de 2,5-4,5 kilo arasındaki ağırlıklarda normal sınır içindedir. 2,5 kilodan az olanlar küçük veya erken doğmuş çocuklardır. Yeni doğan her çocuk ilk 3-5 günde az çok ağırlığından kaybeder. Genellikle bu azalma 200-300 gram arasındadır ve ilk günlerde normal bir belirtidir. Buna neden çocuğun bu günlerde az besi alması, kaka ve idrar çıkarmasıdır. Yavrunun ağırlık kaybı fazla miktarda olur veya uzun sürerse doktora başvurulmalıdır. Çocuk daha fazla besi almaya başlayınca ağırlık da yavaş yavaş artar ve bir hafta veya 10 gün sonra çocuk yeniden doğum ağırlığını bulur. İlk günler anne sütünün çok az olması ve çocuğun fazla susuz kalması yüzünden ısı derecesinin yükseldiği görülebilir, susuzluk ateşi. Bu durumda çocuğa su verirseniz derecesi de normale düşer. Bundan sonra çocuğun ağırlığı da artmaya başlar. Bu artış ilk aylarda ortalama haftada 150 gramdır. Ancak çocuktan çocuğa artış değiştiği için ufak tefek farklılıklar merakı gerektirmez. Ayrıca 110, 117 ve 157. konularda çocuğun boy ve ağırlığı daha geniş anlatılmıştır. 8. Yeni doğan çocuk birçok şeyler bilir. Yavrunuzun ilk günlerde bile içgüdü ile birçok şeyleri bildiğini göreceksiniz. Ağzına meme konunca derhal emer. Yeter derecede süt almazsa daha fazlası için ağlar. Altı ıslanınca yine ağlayarak haber verir. İhtiyacı olan uykuyu bilir ve uyur. Şu halde tek kelime söylemeyen ve dünya hakkında bir şey bilmeyen yavrucak kendine bakmasını oldukça iyi biliyor demektir. Bazı anneler özellikle çocuklarında çocuğu iyi tutamazsam bir yerini incitirim diye öyle korkuyorum ki derler. Halbuki korkmaya hiç gerek yoktur. Çünkü çocuğu tutmak için bir değil birçok yollar vardır. Yavrunuzun başı kazara arkaya düşerse bu onu incitmez. Yeni doğan çocuğu yüzüstü yatırırsanız yüzü şilteye gömülerek boğulmaz. Başını sağa veya sola çevirerek soluk almakta devam eder. Çocuk doğuştan koku ve tattan da anlar. Örneğin sütünün şekeri azaltılınca derhal farkına varır. Daha ileriye giderek her şeyin nasıl olduğunu tadına bakmakla anlamak ister. Bunun içindir ki ağzına yakın her şeyi emmek ister. Işık yeni doğan çocuğun gözleri için fazla parlaksa gözlerini kapayarak yaygarayı basar. Fakat başka bir şey fark etmez. Ancak bir aylıkken parlak şeyleri gözüyle izler, 3 aylık olunca yanındaki eşyayı tanımaya başlar. İlk zamanlarda çocuk ağlarken gözleri kurudur. Ancak 6 haftalık olduktan sonra gözleri yaşarmaya başlar. Çocukta duyma da ilk günlerde başladığı içindir ki gürültüden ürker. 9. İlk gülümseme. Çocuk yaklaşık olarak 2 aylık olduğu zaman artık onunla şakalaşabilirsiniz. Çünkü o da size gülümseyecektir. Bu sizin için heyecanlı bir andır. Çünkü çocuğunuzun bir sosyal varlık olduğunu gösteren ilk belirtilere tanık olmaktasınız. Çocuk böylece kendini seven bir insanın yanında bulunmasından hoşlanmakta ve ona iltifat etmektedir. 10. Kaka. Çocuğun kakası doğduğu gün veya ondan sonraki 2-3 gün içerisinde koyu yeşilimsi siyah renkte çıkar. İlk günlerde çıkan ve özellikleri olan bu kakaya doktorlar mekonium adını verirler. Mekonium normal sarı renkli kakaya dönerken birkaç gün süren yeşil ve suluca bir şekil alabilir ve bu da genellikle anneleri acaba çocuğumuz ishal mi oldu düşüncesiyle korkutur. Çocuk doğduğundan 2 gün geçmesine karşın hala abdest etmemişse doktora haber vermeniz gerekir. Çünkü bu durumda doktor doğuştan bir tıkanıklık olup olmadığını araştıracaktır. Memeyle beslenen çocuğun kakasının kendine özgü bir görünümü vardır. Genellikle yumurta sarısı rengindedir ve kokusu hiç de fena değildir. Normal olarak çocuk ilk haftalarda günde bir veya birkaç kez, bazen de her emzirmeden sonra kaka yapar. Çoğu zaman çocuklar 2 veya 3 aylık olduktan sonra eskiye göre daha az sıklıkla çıkmaya başlarlar. Örneğin bazısı günde bir kere, bazısı da 2 hatta 3 günde bir çıkar. Bu durum her çocuğun günde bir defa çıkması gerektiğini sanan anneyi korkutabilir. Aslında çocuk rahat oldukça korkulacak bir şey yoktur. Meme ile beslenen çocuk 2 veya 3 günde çıksa da kakası yumuşaktır. İnek sütüyle beslenen çocuk ise ilk zamanlarda günde 1-4 kere çıkarken büyüdükçe bu sayı günde 1 veya 2'ye inmeye başlar. Bazen de 2 günde bir çıkar. Çocuk sağlıklıysa bunun önemi yoktur. İnek sütü alan çocuğun abdesti çoğu zaman hamurumsu, çok açık sarı renkte ve kokuludur. Bazen arasında peynirimsi topaklar da bulunabilir. Çocuk iyi kilo alıyorsa ve rahatsa bunun önemi yoktur. Çocuğun kakasında hastalığını belli edecek bir takım değişiklikler bulunabilir. Örneğin kaka çok sert olur ve çıkması gecikir. Bu hal iştahı kesebilir ve bağırsakları da tembelleştirebilir. Bazen kaka önce hamurumsu ve sonra top top veya sulu ve sık olmaya başlar. Bu bir hazımsızlığı gösterir. Bazen de gevşek, sık ve rengi yeşilimsidir ki bu da bir ishal belirtisidir. Bütün bu durumlarda doktorunuza danışmayı geciktirmeyiniz. 11. İdrar. Çocuk doğduktan sonra idrar yapmaya başlar. Daha sonraları idrar miktarı aldığı sıvıyla orantılıdır. Çocuğunuz ilk gün idrar çıkarmazsa telaş etmeyiniz. Çünkü büyük bir olasılıkla doğum sırasında idrarını yapmıştır. Ancak bundan sonra idrarın geciktiğini veya her idrar itişinde güçlük çektiğini ve ağladığını görürseniz doktora haber vermeniz gerekir. 12. Sağlıklı çocukların niçin bir doktorun bakımına ihtiyacı vardır? Günümüzde doktorlar çocuklara hasta oldukları zamanlarda bakmaktan çok onların daima sıhhatli olmasını sağlamayı gerekli bulurlar. Her çocuk ayrı bir varlıktır. Tecrübeli bir doktor yüzlerce çocukla olan ilişkisi sonucunda her çocuğu diğerlerinden ayıran özellikleri tanımıştır ve böylece çocuğa en yararlı olan öğütleri verebilir. Çocuğunuzu mutlaka bir özel doktora muayene ettirmeniz şart değildir. Eğer bulunduğunuz yerde bir ana çocuk sağlığı merkezi varsa orada da çocuğunuza dikkatle bakacaklar, zaman zaman boy, ağırlık ve ruhi gelişmesinin normal olup olmadığını araştıracaklardır. Yiyecek ve bakım hakkında size öğütler verecekler ve yavruyu hastalıklara karşı aşılayacaklardır. Bu merkezin bulunmadığı yerlerde bir sağlık merkezine veya hastaneye başvurabilirsiniz. 13. Çocuk ne kadar zamanda bir muayene edilmelidir? Çocuk ilk yaşlarında diğer dönemlerinde olduğundan daha çabuk büyür. Çoğunlukla ağırlık ilk 5 ayın sonunda 2 katı ve 1. yaşının sonunda 3 katı olur. Böyle hızla büyüyen bir çocuğun gelişmesini izlemek için mümkünse ayda bir, değilse hiç olmazsa 2 ayda bir kez doktor tarafından görülmesi gereklidir. İkinci yaşı içinde çocuğu 3 ayda bir, 2 yaşından okula gidinceye değin 4 ayda bir, ondan sonra da yılda 2 kez doktora götürmek yeterlidir. Ziyaretler arasında doktora sormak istediğiniz şeyleri önceden yazarsanız çok yararlı olur. Doktor çocuğun iştahını, yemeğe ilgisini, bazı yemeklere karşı hoş olmayan tepkisini, aynı zamanda ne kadar hafif olursa olsun herhangi bir hastalığın belirtilerini öğrenmek isteyecektir. Çocuğun iyi uyuyup uyumadığını, geceleyin yatağını ıslatıp ıslatmadığını, mutlu yahut huysuz oluşunu, neşeyle uyanıp uyanmadığını veya sinirli olup olmadığını bilmek isteyecektir. Eğer çocuk düzensiz ağlıyorsa doktor çocuğun hangi zamanlarda ağladığını sorabilir. İşte bütün bunları önceden not edip doktora bildirirseniz doktor da tanısını ölçüde doğru koyar. Gerçeği doktordan gizlerseniz veya çocukla ilgili gerekli bilgileri saptamamış, not etmemiş veya unutmuşsanız çocuğunuz için doktordan beklenen yardım azalabilir. Giyim ve eşya. 14. Hazırlığınızı erken yapınız. Bazı kadınlar çocukları doğuncaya kadar hiçbir şey yapmak istemezler. Öte yandan önceden her şeyi hazırlamak sonraki yükü hafifletir. Gebeliğin hiç olmazsa 6. ayından sonra çocuk için hazırlıkta bulunmanız gerekir. Bu konuda önereceğimiz fikir ve listeler üzerinde kendi ihtiyacınızı karşılamak için ufak tefek değişiklikler yapmanız mümkündür. Yalnız her şeyde sadeyi ve yıkanması kolay olanı seçiniz. 15. Çamaşır ve bezlerin cinsi. Genellikle çocuğun vücuduna doğrudan doğruya giydirilecek çamaşır yumuşak, vücuda uyabilecek cinsten, suyu kolaylıkla emen, yıkanabilen ve kaynatılabilen bezlerden yapılmalıdır. Şu halde çocuğun bezleri için yün veya suni ipek kullanılmaz. Pamuk ipliğinden dokunmuş bezler çocuk çamaşırı yapmaya elverişlidir. Çocuğun yazlık çamaşırları için en iyi kumaşlar tülbent, opal, patiska, kışlıklar için de pazendir. Özellikle kullanılmış, çok kaynamış ve yıkanmış eski çamaşırlardan iyi çocuk çamaşırı yapılabilir. Dantel, plise ve kurdelelerle süslenmiş bir çocuk çamaşırını kirlendikten sonra tekrar çocuğun giyebileceği bir hale sokmak sade bir çamaşıra göre güçtür. Yeni doğan çocuklar çok çabuk büyüdüklerinden en küçük ölçülerde çamaşır yapmak doğru değildir. Çünkü bunlar kısa bir süre sonra küçük gelir. Daha çok bol miktarda bez ve zıbın yapınız. Çamaşırlar yeni bir kumaştan yapılıyorsa önce yıkamak ve kaynatmak gerekir. 16. Göbek bağı. Eskiden sık kullanılan göbek bağının artık gerekli olmadığı anlaşılmıştır. Göbek açık kalmalı ve temiz tutulmalıdır. Göbek bakımı 26. konuda anlatılmıştır. 17. Bezler. 2 kat tülbent veya salaş purdan yapılmalıdır. Her gün çamaşır yıkanacaksa 2 düzüne yeterlidir. Aksi halde 3-4 düzüne gereklidir. Bezler 70x70 cm büyüklüğünde olmalıdır. Bunların bir kısmı iç, bir kısmı da dış bez olarak kullanılır. Kundak çocuğun iyi gelişmesi bakımından zararlıdır. İç bezler 2 modelde katlanabilir. A modeli. Bez 3 köşe katlanır. Çocuk bezin üzerine yatırılır. Bezin her bir katı bacakların arasından geçirildikten sonra kasıklardan birine doğru katlanır ve kenarlardaki iki uç da karnının üstüne sarılır. B modeli. Bez 3'e katlanarak uzunlamasına konur. Alt yarısı tekrar 2'ye katlanır ve çocuk bezin üzerine alınır. Sonra bez olduğu gibi bacakların arasından geçirilir ve yanlardan çengelli iğnelerle arkadaki parçalara tutturulur. Erkek çocuklarda bezin 6 kat olan kısmı öne, kız çocuklarda ise arka tarafa gelmelidir. Dış bezler. Aynı bezden bir tane daha alınarak 2'ye katlanır ve iç beze sarılan çocuğun etrafına sarılır. Bunun dışına da daha büyük bir bez gelebilir. 18. Zıbın ve gömlekler. Çocuğa genellikle ince patiska yahut mermer şahiden bir gömlek, bunun üzerine triko veya faniladan bir zıbın giydiriniz. Soğuk kış günlerinde bunun üzerine pamuklu pikeden ikinci bir zıbın giydirmek gerekir. Bütün bunlar uzun kollu olacaktır. Her birinden 6'şar adet yeterlidir. Her banyodan sonra çocuğun zıbınlarını değiştiriniz. Hava soğuksa bunları giydirmeden önce ısıtmanız doğru olur. Giydirmeyi kolaylaştırmak için zıbınlar iç içe sokulabilir. 19. Önlükler, pelerin, başlık. Çok küçük çocuklarda önlük gerekli değildir. Bunların yerine daha çok ince, yumuşak bezler veya tülbent kullanabilirsiniz. Sokağa çıkarken giydirilecek ceket veya pelerin, kışın fanila veya yünden örme, yazın ise pamuklu kumaştan olmalıdır. Yaz aylarında veya odadayken başlık gereksizdir. İlk ve sonbaharda pamuklu, ipek veya ince yünden, kışın soğuk günlerinde ise kalın yünden örme başlık giydiriniz. 20. Giyimle ilgili birkaç öneri. Çocukların gereğinden fazla giydirildiği sık sık gözlenmektedir. Bazı durumlarda çocukların fazla giydirilmiş oldukları için vücut ısılarının yükseldiğini görürüz. Bunun büyük sakıncaları vardır. Bu durumda çocuğun vücudu dış sıcaklık değişikliğine uyabilme yeteneğini kaybeder ve üşümeye daha çok yatkın olur. Bu nedenle çok giydirmektense az giydirin ve çocuğu kontrol edin. Çocuğun ellerini ısıtmak için giydirmeye çalışmayınız. Zira çoğu çocukların iyi giyindikleri halde elleri soğuktur. Bu nedenle bacaklarını, boynunu tutun. Bütün bunlardan en iyisi yüzünün rengidir. Eğer çocuk üşümeye başlıyorsa yanaklarının rengi solar ve ağlamaya başlayabilir. O zaman biraz daha giydirebilirsiniz. Çocuğu giydirirken unutmayacağınız ikinci bir nokta daha vardır. Çocuğa gömleğini giydirirken gömleği toplayıp önce başın arka kısmını geçirin ve sonra alın ve yüzden aşağıya doğru başın ön kısmını ve çeneyi geçirin. Çocuğu soyarken de önce kollarını, sonra yavaşça çene, yanak ve alın kısmını gömlekten çıkarın. Böylelikle çocuğu giydirip soyarken rahatsız etmemiş olursunuz. 21. Yatacağı yer. Siz kenarına ipek geçirilmiş güzel bir karyolu isteyebilirsiniz. Fakat çocuk buna aldırış etmez. Ona gerekli olan şey sadece yuvarlanıp düşmesine engel olacak rahat ve kenarlı bir yataktır. Sizin karyolanız ne kadar rahat olursa olsun yanınızda onu yatırmanız sakıncalıdır. Çünkü altınızda kalarak ezilmek ve boğulmak tehlikesi olduğu gibi hastalıklar da geçebilir. Örneğin büyük bir insanda önemsiz sayılabilen nezle, süt çocuğunda solunum yollarının çok tehlikeli hastalıklarına yol açabilir. Yeni doğmuş çocuğa yatak olarak 6 aylığa kadar kullanılabilen sepeti tavsiye ederiz. Ancak bu aylardan sonra bir çocuk karyolası kullanmanız doğru olur. Beşik ve salıncağı çocuğa yatacak yer olarak kullanmayınız. Sepet, karyola ve sokakta kullanacağınız arabayı aşağıdaki görüşlere uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Çocuğun bel kemiği yumuşak olduğundan şilte düz ve sert olmalıdır. Böylelikle bel kemiği eğriliklerinin meydana gelmesini önlemiş olursunuz. Tüyden yapılmış yataklar fazla yumuşak olduğu için vücudu bozabileceği gibi bazen de doktorların alerji dedikleri aşırı duyarlılığa sebep olabilir. Sıkı doldurulmuş pamuk, yün veya bulabilirseniz at kılından bir şilte kullanabilirsiniz. Eski bir battaniyeyi katlayıp bir çarşafa sararak da pekala bir yatak yapabilirsiniz. Yatağın idrarla kirlenmemesi için üzerine yatağı tamamen kaplayacak büyüklükte bir muşamba seriniz. Muşamba yerine su geçirmeyen plastik yatak örtüsü kolayca kaynatılabileceği için tercih edilebilir. Muşambanın üzerine pamuklu bir örtü konmalıdır. Böylece çocuk altını ıslatınca nemi çekmiş olur ve çocuğun altından hava akımını sağlar. Yoksa derisi ıslanır ve bazen su içinde kalabilir. Muşambanın üzerine gelecek pamukludan 4 tane hazırlamak yararlı olur. Bunlar ıslandıkça değiştirilir. Bu yaşta yastık kullanmanın gereği yoktur. 22. Örtüler, kılıflar ve sepetin içi. Çocuğun üstüne yünden bir örtü örtülür. Bunun yerine ince bir battaniye de kullanabilirsiniz. Bunların kirlenmemesi için çarşaf yerine her tarafı kapalı bir nevresim kullanılması daha iyidir. Bu şekilde örtü temiz kalmış olur. Nevresimlerden 6 tane yapmanız yeterlidir. Çocuğu sepetle temas ettirmemek için sepetin iç kısmına hiçbir zaman havayı geçirmeyen plastik kumaşlar veya muşamba kaplamayınız. sepetin iç kısmını yıkanabilen bir kumaşla kaplayınız. Serbest kalan kenarını sepetin dışına doğru çeviriniz. Daha süslü bir sepet isteniyorsa içi ince beyaz pikeyle kaplanır. Daha ince bir kumaştan yapılan bir volan sepetin kenarlarındaki pikeye düğmelenir. Pike çocuğun sert sepet örgüsüyle temasına engel olur. Fakat havanın girmesini engellemez. Çocuğu sineklerden korumak için tülden bir örtü kullanmanız gerekir. 23. Komodin veya dolap. Çocuk için sadece yatacak bir yer değil, eşyasını koyacak ve yalnız onun olan bir yerinde bulunması gerekir. Çocuk herhangi bir yatak veya masada giydirilip sarılmamalıdır. Çünkü bu durum çeşitli hastalıklara yol açabilir. Çocuğa özel bir oda ayrılmayacaksa, hiç olmazsa yatağından başka eşyasını koyacak bir de dolabı olmalıdır. Gerektiğinde bu dolabı çocuğun babası birkaç büyük sandıktan da yapabilir. Dolabın üstü çocuğun rahatça yatabileceği kadar geniş olmalı ve üzerine de sıkıca doldurulmuş bir şilte veya temiz bir kılıf geçirilmiş 1-2 adet yün örtü örtülmelidir. Çekmecelere çocuğun temiz çarşafları ve bezleri konur. 24. Banyo küveti. Çocuğun içinde yıkanması için bir banyo küveti olmalıdır. Bu yoksa büyükçe bir leğen de kullanabilirsiniz. 25. Çocuk odası. Çocuğa özel bir oda ayrılması çok iyi olur. Ancak bu evdeki yer ve olanaklara bağlıdır. Yer varsa çocuğa özel bir oda ayırmak çok yararlıdır. Bu durumda hastalıklardan korunması, sessizlik, düzene alıştırma ve terbiye gibi süt çocuğu bakımından gerekli bütün sağlık koşulları yerine getirilmiş olur. Çocuğun odası da bütün diğer yatak odaları gibi güneydoğu veya güneybatıya bakmalıdır. Pencerelerin büyük ve sıcaktan korunmak için de pancurlu olması tercih edilir. Çocuk odası sade olmalı ve içinde yukarıda anlatılan eşya bulunmalıdır. Annenin çocuğunu emzirirken oturması için geniş, rahat ve alçak bir iskemlenin de bu odada bulunması iyi olur. Odanın bütün eşyası açık renk olmalı ve yıkanıp silinebilmelidir. Perdeler de sade ve yıkanan bir kumaştan yapılır. Abajurlar çocuğun gözünü rahatsız etmemelidir. En iyisi ışığı yukarıya yansıtan abajurlardır. Odanın günlük temizliği sırasında çocuğu iyi havalanmış başka bir odaya alınız. Sıcak mevsimlerde odanın penceresi sürekli olarak açık kalabilir. Kışında odayı sık sık havalandırınız. Açık pencerede yatırmak için çocuğu gereği kadar giydirmeniz ve çok soğuk havalarda su şişeleriyle yatağını ısıtmanız gerekir. Odanın sıcaklığı hakkında 38. konuda bilgi verilmiştir. Çocuk odasının sizin odanıza yakın olması, meme ve diğer bakım saatlerinin dışında çocuğun herhangi bir hareketinin duyulmasını ve kontrolünü kolaylaştırır.